Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Özgürlüğün mü bağımsızlıktan geldi ya da bağımsızlığın mı özgürlük sonucu ortaya çıktığı gibi bazı ikilemlere düşebiliyorum. Bu iki kavramı birbirinden çok ayrı gördüğümden zaman zaman bahsediyorum ama aynı zamanda iç içe olduklarını da kabul etmek gerekiyor. Aralarındaki sebep-sonuç ilişkisiyle ilgili de net bir fikrim yok aslında. Bazen özgürlüğün daha önemli olduğunu, bazen bağımsızlığın asıl nihai hedef olduğunu düşünüyorum. Örneğin Kant'a göre özgürlük iddiadan ibarettir ve insan aklının ürettiği bir fikirdir sadece. Ayrıca bu düşünceyi desteklemek adına belki şöyle söyleyebiliriz. Özgürlüklerimizin sınırını nerede çizeceğimiz de oldukça tartışmalı bir konu. Yani gerçekten de fiktif bir kavram olarak ele alınması daha doğru olabilir. Ama bizim konumuz tabii ki işin bu kısmı değil. Yine tekrar etmek gerekirse bağımsızlık kavramını ben daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü en azından elle tutulabilir bir kavram gibi görünüyor bana. Peki, gerçekten bir bağımsızlıktan söz etmemiz ne kadar mümkün? Etrafımızda bu kadar eşitsizlik ve kısıtlamalar varken, ulaşmak istediğimiz nihai hedef olan bağımsızlığa giden yolda önümüzde bu kadar fazla engel dururken, bir sonuç elde etmek ne kadar gerçekçi? Bireysel olarak, evet, gerçekçi diyebiliyorum. Ancak toplumsal perspektifte değerlendirdiğimizde o kadar da umutlu değilim. Bunun da çeşitli temel sebepleri var. Çok küçük bir umut ışığı görebiliyorum ve kişisel olarak zaten bahislerimin büyük bir bölümünü bu yönde alıyorum ama yine bireysel anlamda bir kazanç yaratacak sonuçlar getirse bile aldığım bahislerin beklediğim toplumsal dönüşümü yaratabilmesi konusunda hala çok ciddi bir kuşku içindeyim. Yine de elbette insan umut etmeden duramıyor. Benim bu konuda aldığım en önemli bahis Bitcoin. Fakat o kısma pek girme niyetinde değilim. Bugün daha geniş bir perspektiften çözümü konuşmadan yalnızca problemi ele almak istiyorum. Ayrıca şu da var, umut hepimizin temel dayanak noktası olmalı. Bir insanın umut taşımaması, hatta daha kötüsü bir umutsuzluğa alışması ve öğrenilmiş bir çaresizlik refleksleri geliştirmesi, sanırım umutsuzluğun kendisinden çok daha tehlikeli bir durum. İşte içinde olduğumuz sarmal da tam olarak bu. Ve çıkış yolunu bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu bölümü yapmamdaki en büyük sebep, geçtiğimiz gün İstanbul'da metro istasyonunda kendini rayların üstüne atarak intihar eden bir genç oldu aslında. 25 yaşında bir genç, hayallerini gerçekleştirme konusunda girdiği bir umutsuzluk çukurundan çıkamadı ve intihar etti. Telefonundan da şu not çıktı. Ailemin sırtında bir kambur olarak asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeyi zorladım. Ailemden özür dilerim. İşte bu not bence daha geniş bir açıdan düşündüğümüzde bir sınıfsal veda bana kalırsa. Ya da diğer bir deyişle sınıfsal bir veba başka türlü düşündüğümüzde. Olaya belki de şu noktadan bakmamız gerekiyor. Dünya nüfusunun çok büyük bir bölümünü etkileyen, onları bir noktada gelecekleriyle ilgili kaygıya düşüren ve umutlarını yok eden bir salgın şeklinde yayılan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu bir veba, diğer bir adıyla da yoksulluk. Dünyanın her türlü coğrafyasında herhangi bir direnişle karşılaşmadan kolaylıkla yayılabildiğini söyleyebiliriz. Ve bana fena halde Camus'un veba kitabını hatırlatıyor içinde bulunduğumuz durum. Bu kitabı okuyanlar mutlaka vardır ama okumayanlar için kısa bir özet geçmek gerekirse kitapta bir salgının anatomisini görüyoruz. İnsanların salgın hastalıkla nasıl mücadele ettiğini ve ruh hallerinin salgının çeşitli evrelerinde nasıl değiştiğine şahit oluyoruz. İlk başta kimse önemsemiyor, yeterince ciddiye almıyor ve doğabilecek sonuçları pek kestiremiyor. Ama bir noktada işlerin sandıkları kadar basit olmadığını görmeye başlıyorlar. Aynı o Covid salgınında yaşadığımıza neredeyse birebir uyumlu bir roman. İnsanlar çok değişmiyorlar yani. Kitapta önce farelerden insana bulaşıyor bu hastalık. Yavaş yavaş ölümlü vakalar görülmeye başlanıyor. Bunun üzerine yine hepimizin aşina olduğu bazı koruyucu önlemler alınmaya çalışılıyor. Ve yine de salgın pek hız kesmeden bütün şehre yayılıyor. Romandaki bu salgının yerine belki biz bugünlerde enflasyon kelimesini koyabiliriz. Ve bu salgının kök nedenini de para sistemine bağlayarak düşünürsek bence taşlar biraz daha yerine oturabilir. Tabii salgınlar bir noktada mutlaka ciddiye alınmalı. Yoksa çok ciddi bir nüfusu etkileyebilir. Ki romanda da böyle oluyor. Aynı yine bizim de Covid salgınında yaşadığımız gibi. Fakat bir noktada artık salgın önlemlerinin, o sınırlayıcı ve kısıtlayıcı önlemlerin insanlarda büyük bir buhrana sebep olmasıyla, sosyal hayatın yakın bir zamanda düzeleceğine olan inancın yavaş yavaş körelmesiyle birlikte insanlarda bir kayıtsızlık hali başlıyor. Tuhaf bir şekilde insanlar artık salgınla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorlar. Haber kaynaklarına, radyo ve gazetelere bakmak bile istemiyorlar. Bir boş vermişlik hali ortaya çıkıyor. Ölüm artık sıradanlaşıyor. Hepimizin de yakından tecrübe ettiği gibi bu tarz vebalar bir düşman olarak resmedilir genellikle. Bu aslında birçok konu için geçerli olan bir şey. İnsanları bir kampa alabilmek için ortak bir düşman figürü yaratılmalı. İşbirliğinin sağlanabilmesi için. Enflasyon da işte bu açıdan bir düşman ve belki hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama 90'larda ve 2000'lerin başlarında televizyonlarda enflasyon canavarı şeklinde bir kalıp kullanılıyordu. Hatta eğer istatistiksel açıdan düşünürsek trafik canavarıyla girdiği adeta bir yarışın içinde bana kalırsa ölüm oranı en yüksek düşmandı enflasyon. Fatality rate diyorlar buna tıp dilinde sanırım ve bence gerektiği kadar ciddiye almıyoruz. Bir de salgınlara karşı en önemli önlemlerden birisi hepimizin bildiği gibi bir karantina uygulamaktır. Ben bu karantinanın işte sınıf farklılıklarında da uygulandığını çok rahatlıkla görebiliyorum ve hatta buna örnek de verebilirim. Sanırım hepimizin hemen hatırlayacağı o Instagram postunda bir yoruma cevap olarak gelen "Sakin ol şampiyon, evimdeyim" sözü bunu en kolay şekilde gösteren örneklerden birisi. Bunun üzerine ekleyebileceğim kişisel bir örnek daha var. Geçtiğimiz aylarda birkaç haftalığına bir hastane ziyaretimiz oldu. İsim vermeyelim ama herkesin bildiği çok ünlü ve dışarıdan bakıldığında bir hastaneye benzese de içeri girdiğinizde bir otel havasında olan bir yere gittik. Çok ilginç bir yer olduğunu söyleyebilirim. 5-6 tane farklı kapısı bulunuyor hastanenin ve hepsinde vale hizmeti var. Danışma masalarında iMac bilgisayarların karşısına oturmuş oldukça güler yüzlü insanlar sizi karşılıyor. Ve bütün süreç boyunca sürekli bilgi alabildiğiniz, çevrenizde dolanan ya da sizin adınıza eczaneden gerekli ilaçları temin ettiren bir danışmanınız oluyor. Elbette bunlar insana kendini iyi hissettiriyor ama fark ettiğim şey şu oldu. Bu hastane bir sınıfsal ve sosyal statü sembolü. Biz mecburi olarak iyi bir hizmet almak istediğimizden dolayı gittik ama bir duvar var orada ve herkesin rahatlıkla girebileceği bir yer değil. Bunun da yanlış anlaşılmasını istemem, sadece örnek anlamında veriyorum. Sınıfsal ayrımların hangi noktalarda insanların hayatını etkilediğini göstermeye çalışıyorum. Ve bazı sahip olunmak istenen hizmet kalitesine ulaşmak için bir kısım insanın bütün yollarının kapalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Bu bana göre işte bir karantina ve hayatın hemen her alanında karşınıza çıkabilecek bir sınır var sınıfsal olarak. Yine Gibi dizisinin bununla ilgili bir bölümü de vardı. Zaten başlığı da biraz oradan aşırmış olduk. O bölümü de mutlaka izleyenler vardır, hatırlayacaktır. Orada dizinin ana karakterleri sınıfsal bir çıkmazın içine düşüyordu. Üst düzey bir restoranda yemek yiyebilmek için kanını satmak gibi absürt bir örnek işleniyordu. Spoiler da pek vermek istemiyorum, o yüzden detaylara girmeyelim ama işte bu örneklerdeki durum, her ne kadar kabul etmesek de hayatın acı gerçekleri. Ve biz, bence kendimiz ya da ailemiz için en iyi hizmeti alabilmek adına buradaki çıkmazdan kurtulabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bu o kadar kolay bir şey de değil. Hemen, aniden ve kısa yollardan gerçekleştirilebilecek bir sınıfsal yükseliş mümkün değil. Elbette böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz ama altı boş olan ve sadece parayla elde edilebilen şeylerden söz etmiyorum burada. Kültür de bence biraz işin içine giriyor ve onu kolay bir şekilde satın alamazsınız. O yüzden özellikle içsel değerler bakımından öncelikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında yoksulluğa hapsolmamak için kendi adımıza etik kaygıları gözeterek bir kapital yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu hedef sadece lüks veya çok şatafatlı bir hayat için de geçerli değil. İstediğimiz zaman belki kolayca bunlara ulaşabilmenin vereceği rahatlık, güven hissi bile başlı başına yeterli bence. Çünkü asıl mesele bu değil. Mesele şu: bir daha yoksul olma riskiyle karşı karşıya olmamak ve hayatını buna göre dizayn etmek. Buna ek olarak her ne kadar dünyada sınıfsal bir piramit şeması olduğunu kabul etmek zorunda olsak da, bireysel olarak örneğin ben kendimi hiçbir sınıfın içine sokmak istemiyorum. İstediğim tek bir şey var. O da bağımsız kalmamı sağlayabilecek bir kapital sahibi olmak. Bütün hayatımı da buna göre dizayn ettim ve işte bu dizaynın gerekliliği konusunda kendimi ikna ederken kafamdaki biriken düşünceleri aslında bu bölümde aktarmak istiyorum. Basit bir çıkarım aslında ama daha detaylı konuşulması gerekiyor bence. Şöyle başlayabiliriz aslında bu düşünceye. Her ne kadar farkında olmasak da özellikle bir borç köleliği içindeyiz. Sınırlı ve kıt kaynaklara ulaşım konusunda hiçbirimiz eşit değiliz. Ve sınıfsal farklılıkları yaratan en önemli ayrıntı da zaten kaynaklara ulaşım konusunda ortaya çıkıyor. Bildiğimiz ve tarihten öğrendiğimiz kadarıyla bütün dünya tarihi boyunca bir taraf kaynaklara sahip olanlar olarak ve diğer taraf bu kaynakların kapital üretimini gerçekleştirenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Aslında iki tane sınıf var yani. Ürettiklerinden daha azını tüketenler var ve bir de tükettiklerinden daha azını üretenler. Bunu kapitalizmin sağladığını ve serbest piyasanın bir tuzağı olduğunu düşünüyoruz ilk bakışta ama öyle değil. Kapitalle pek bir ilgisi yok bu konunun. İnsanlarla, bizle ilgisi var. Tabii son zamanlarda biraz buradaki temadan ayrılarak daha eşitlikçi bir paylaşım adına orta sınıf diye tabir ettiğimiz bir kategori daha yaratma çabasına girdik. Ama bugünlerde dünyanın her yerinde orta sınıf kavramı çok hızlı bir şekilde yok olmaya başlıyor gibi görünüyor. Tarihimizin sadece çok küçük bir zaman diliminde oldukça ütopik bir düşünceydi orta sınıf. Bu ütopyaya ulaşılmasını ben de isterim ama görebildiğimiz kadarıyla eşitsizlikler ancak bir noktaya kadar eşitlenebiliyor. Ve sonrasında tekrardan uç noktalara doğru ayrışmaya başlıyor. Aynı bir yay gibi. Yeterince gerildiğinde herhangi bir coğrafyada çatışmalar başlıyor. Ve yayın gerginliği bir miktar alınıyor fakat sonrasında adeta doğal bir şekilde sanki kendiliğinden gerçekleşiyor gibi tekrardan yay gerilmeye başlıyor. Afrika topluluklarının iç çatışmalarına baktığımızda örneğin bunu rahatlıkla ve ekstrem şekillerde görebiliyoruz. Devlet kavramıyla buradaki problemi çözmeye çalışıyoruz biz ama tek başına bunun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün belki oldukça ileri demokrasileri saymazsak yine dünyanın herhangi bir noktasında bir demokrasi illüzyonu içinde gücün belli başlı çevrelerce paylaşılmasıyla eşitsizlikler kendine yeniden bir kanal buluyor. Ve bir salgın gibi adeta tekrardan belki önce fark etmediğimiz ya da umursamadığımız şekilde ancak sonrasında ölümcül olacak düzeyde hızlı bir şekilde yayılıyor. Elimizde bir çözüm var mı emin değilim ama bunun ne kapitalizmle ne de devlet kavramıyla ne de demokrasiyle pek bir alakası olmadığını düşünüyorum. Bu bir oyun teorisi. Herkes kendi çıkarlarını diğerlerinin önünde görüyor ve ona göre hareket ediyor. Eğer çıkarlarını sınırlayan kurallar ya da yönetmeliklerle karşılaşmıyorsa vahşice bile davranabiliyor. Bence bu konudaki en önemli örneklerden birisi Amerika kıtası. Daha ilk bölümlerde paranın kısa tarihi üzerinde konuşurken detaylı bir şekilde paranın evrimini incelerken biraz bu konunun da detaylarına inmiştik. Şimdi burada da o bıraktığımız noktadan konuyu tekrardan ele almaya başlarsak vahşi bir şekilde Amerika kıtası ve kaynakları beyaz tenli akrabalarımız tarafından ele geçirildi. Aynı biraz önce tarif ettiğimiz gibi bir taraf gücü kullanarak, tüfek ve çelik yardımıyla, kurnaz zihinlerinden faydalanarak, oradaki daha önce böyle bir şeyi tecrübe etmemiş yerel halkları çok kolay bir şekilde manipüle edebildiler. Onlar kendi topraklarında artık bir işçi statüsünde çalışmaya başlarken bizim beyaz tenli akrabalarımız onların kıt kaynaklarını kullanarak ana karalarına, vatanlarına, ülkelerine veya kolonilerine zenginliklerini aktardılar. Dünya tarihine detaylı bir şekilde baktığımızda inanılmaz bir servet transferi haritası görüyoruz. Belki bu ilk bakışta pek belirgin olmayabilir ama şöyle düşünebiliriz. İnsanların sanırım bundan 300 bin yıl önce ilk Afrika'dan çıkıp diğer coğrafyalara yayılma biçiminin tersi yönünde, bu noktada o yayılım haritasını eğer kafanızda canlandırabiliyorsanız Afrika'dan önce doğu tarafına doğru bir yayılım söz konusuydu. En azından yoğun olarak bir kısım batıya giden daha azınlıkta olan kesim yine doğudan aslında o tarafa doğru hareket ediyor haritada. Ve şimdi bu açıdan düşünürsek buradaki yayılım oklarının tam tersi yönünde bu kez fetihler gerçekleşmeye başladı. İlk büyük ordular doğudan batıya doğru hareket etti. Tam tersinde değil. Fakat işte bugün tam tersi geçerli. Bunun neden böyle gerçekleştiğini düşünmek bence insanlıkla ilgili çok önemli şeyler anlatıyor. Teknolojiyle de çok alakası var. Teknoloji önce doğuya, orada zenginleşmeye, ardından da bu özellikle fikri zenginliklerin kullanılmasıyla daha geride kalmış batı topluluklarının sömürgeleştirilmesine yardımcı oldu. Ve son birkaç yüzyılda yaşadığımız gibi bu kez tam tersi şekilde artık teknolojinin üretim noktası ve parlak zihinlerin merkezi olan batı, doğuya doğru bir istilaya başladı. Yani servet ve kapital işte bizim insanlık tarihimizin yayılım haritasındaki gibi aynı ok yönlerini izliyor eğer dikkatli bakarsanız. Servet transferinin gerçekleşme biçimi, aktarımdaki kolaylıklar, kapitalin hareket etme biçimini belirliyor. Aktarım biçiminin de isterseniz biraz detaylarına girelim. Çok basit şöyle aktarılıyor. Ya kanunlarla ya da kanla. Bazen de ikisi bir arada. Batı bir noktada şunu fark etti. Eğer ürettiğinden daha azını tüketme durumunda bıraktıkları, nüfusun daha geniş kitlesine bazı haklar ve özgürlükler sağlanmazsa, bunun yine daha önce konuştuğumuz o gerilmiş yay örneğindeki gibi toplumsal çatışmalara yol açabileceğini gördüler. Böyle bir şey gerçekleştiği durumda genellikle adeta kartlar yeniden dağıtılıyor ve daha vahşi olan kapitali ele geçirebiliyor. Böyle bir şey olmasını pek istemeyiz. O yüzden de işte bir otoriteye ihtiyaç duyuyoruz. Bu otorite feodal düzendeki krallar ya da imparatorluklar da olamaz. Çünkü bu durum yalnızca kısıtlı sayıda seçilmiş kişiye özel hissettirebilir. Daha eşitlikçi bir düzene ve herkesin bir gün kendi krallığını yaratabileceğine ya da daha doğrusu en azından kendi mülkiyetinde hakim kişi olabileceğine, belirli bir eşit yarış içinde eğer doğru tercihleri yaparsa bir gün kapitalini büyütebileceğine inanması gerekiyor alt sınıfların. Bu inanç sistemi bugün dinlerden ya da başka bir şeyden çok daha güçlü olan bir sistem ve daha gerçekçi bir şekilde en azından örneklerini görebiliyoruz. Bizim de inanmamızı sağlıyor bu örnekler. Tam olarak bu sebepten ve inançtan dolayı bazı çatışmalarımız sürümlenmiş durumda. Ve toplumsal kaynamayı kaynama noktasının çok altında, makul bir sıcaklıkta tutabiliyoruz böylece. Ancak işin gerçeği şu ki biz bugün hala İspanyolların karşısındaki Aztekler ya da İngilizlerin karşısındaki Kızılderililerden neredeyse pek bir farkımız yok. Nasıl yok peki? Bunu kabul etmek belki bir miktar can sıkıcı olabilir ama isterseniz gelin benzerliklere bir bakalım beraber. Şöyle bir durumu rahatlıkla görebiliriz bence. Değişen ve gelişen dünyada elbette birçok ilerleme kat ettik. Geçmişin ilkel yaşam şekillerine göre oldukça konforlu bir alanda yaşıyoruz. Ama üretim ve katma değer anlamında, üretimden alınan pay anlamında hala aynı sistemin içindeyiz. Eski zamanların en büyük sermayesi toprak sahipliğiydi. Bu tarıma dayalı üretim biçiminde köylüler kısmen kendilerine ait olan ama genellikle bir derebeyi ya da kralın himayesinde pek bir hakkı olmadan yalnızca yaşamını idame ettirebilmek için çalışıyordu. Ve bir sermaye birikimi yapabilmesinin pek mümkün olmadığının farkında değildi. Nesiller boyunca aynı tarlada aynı ekini, aynı mahsulü toplayıp durdular. Ama bunun onlara çok az bir sermaye katkısı oldu. Ticaret geliştikçe ve teknoloji de ticaret biçimini, kapitalin yaratılma şeklini dönüştürmeye başladıkça daha karmaşık sistemlerin içine doğru girdik ve yeni ham madde kaynaklarıyla tanıştık. Bazı şeylerin diğerlerinden daha kıt olduğunu ve yine bazı şeylerin diğerlerine göre teknolojik bir atılım açısından daha çok işimize yaradığını gördük. Sermaye sahibi asla hiçbir zaman bunları ticaret ağlarında pazarlamak için kendi saf gücünü kullanmadı. Biz çalıştık bu ağlarda. Buna mecburduk zaten. Bir gün belki kendimize ait bir toprak sahibi olmayı ya da yeterince sermaye biriktirerek başka diyarlara taşınmayı, yeni özgür dünyalar keşfetmeyi umut ederek yaşadık. Konfor bir kavram olarak bugünkü karşılığından çok daha farklı. Bir güvence demekti o zamanlarda. Kimsenin evimize gelip bizi ve yakınlarımızı vahşi bir şekilde öldürmeyeceğinin ya da biriktirmekte olduğumuz küçük sermayemizi çalmayacağının veya sahibi olduğumuz o küçük toprak parçasını ele geçirmeyeceğinin karşılığıydı konfor. Bugün bu konfor artık temel bir standart olarak görülüyor ve çalışma biçimlerimizin farklılık göstermesiyle değişen, dönüşen isteklerimiz altında oldukça tabana indirilmiş durumda. Hepimiz neredeyse emin bir şekilde biliyoruz ki bugün kimse bizim evimize gelip sahip olduklarımıza el koyamaz. Ya da en azından böyle olduğunu umduğumuz, güvende hissettiğimiz yerlerde yaşamak konusunda tercih yapma şansımız bulunuyor. Ama bunun yanında zaten temel bir yaşam standardı olması gereken ve bir konfor olarak değerlendirilmesi bile belki hatalı olan bu ihtiyaçların dışında artık istediğimiz başka şeyler de var. Bilginin yayılmasıyla da ilgili bu biraz, özgürlüğün bir sonucu. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birinin nasıl yaşadığıyla ilgili aşağı yukarı bir fikrimiz var ve kendimizi en iyi örneklerle kıyaslayarak yine kendimiz için daha iyisini arama peşindeyiz. Eğer bulunduğumuz yerde buna ulaşamıyorsak pasaportumuzu veya kimliğimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Dünyada özellikle son zamanlarda inanılmaz bir göç dalgası var. Ancak tüm bunlara rağmen bana göre tırnak içinde orta sınıf denilen hayali bir kavramın içinde hapsolduğumuzun pek farkında değiliz. İstediğimiz hemen hemen çoğu şeye ulaşma konusunda önümüzde ciddi engeller var ve sınıflar arasında çizilmiş, gün geçtikçe daha da genişleyen, derinleşen uçurumlar var. Fırsat eşitliğinden sıklıkla söz ediyoruz ama eğer bazı şeyleri rakamlara dökerek konuşmak gerekirse belki eşitsizliğin değişmediğinin farkına daha rahat varabiliriz. Gini katsayısı denilen metrin farkında olanlar vardır ama bir özet geçmek gerekirse Gini katsayısı bize şunu söylüyor. Bir topluluğun gelir dağılımında oluşan farklı yüzdelik dilimlerin arasındaki farkı çıkartıyor. Yani en yüksek gelir elde eden grupla en düşük gelir elde edenlerin arasında ne gibi bir boşluk var bunu ölçüyor. Gelir dağılımı konusuna genellikle çok sık değinmeye çalışıyorum ve burada konuyu biraz farklı bir noktaya çekerek anlatıyorum aslında. Çok basit bir düşünceyle herkesin eşit gelir alması ya da aradaki eşitsizliğin devlet yardımıyla, çeşitli sosyalist yaklaşımlarla kapatılması gerektiğini işaret etmiyorum ama. Aksine buradaki problemin gelir dağılımında değil, daha temelde bir yerde, para sisteminin kendisinde olduğunu göstermeye çalışıyorum. Çoğu zaman da bunun detaylarına giriyoruz. Hatta Satoshi Radyo'da Global Varlık Dağılımı ve Bitcoin adında özel bir bölüm de yapmıştık. En azından kendimce ulaştığım diğer çözümleri dinlemek için oraya da göz atabilirsiniz. Burada bunun detaylarına pek girmeyeceğim. Zamanımızı daha doğru kullanalım çünkü. Yani şöyle diyebiliriz. Para sistemiyle ilgili bir problem bu kısacası. ve biraz önce çizdiğimiz o tüm tarih sahnesi boyunca tarihimizde ilk defa işte bu çözümsüz görünen problemi belki de bir nebze daha adil bir şekilde çözebilmemize yarayacak bir araç var elimizde. Bitcoin'e bu açıdan yaklaşıyorum ben. Şimdi Gini katsayısına tekrar dönersek. Türkiye için baktığımızda 2023 için gelir dağılım istatistikleri de yeni yayınlandı sayılır. TÜİK'in web sitesinden siz de ulaşabilirsiniz. Bu istatistik verilerin bazılarını alarak Twitter'da hatta bazen grafikler paylaşıyorum. Belki yine bunlar üzerine başka grafikler de hazırlayabilirim ileride. Bunu da araya sıkıştırmış olayım burada. Şimdi Türkiye için 2023 yılına baktığımızda en yüksek gelir grubunda olan %20'lik üst kesimin geriye kalan topluma göre yani hane halkının %80'ine karşı 8.4 kat daha fazla gelir ürettiğini görüyoruz. Yine en yüksek gelir grubundaki %10'luk kesimin geriye kalan %90'a karşı 15 kat daha fazla gelir ürettiğini görüyoruz. Bunlar inanılmaz yüksek rakamlar. Ayrıca sadece 2023 itibariyle ortaya çıkan bir fenomen de değil Türkiye için. Hatta dünya için. 2006'larda örneğin bu rakam 7 kattı %20'lik sınıf için. Ve yine %10'luk dilim için 14 kat civarındaydı 2006'da. Yani değişen pek bir şey yok. Hatta şunu ekleyebilirim. TÜİK istatistikleri bu konuda 2006 yılına kadar gidiyor ama daha geriye doğru gidersek ve duruma bakarsak yine benzer bir şey göreceğiz. Belki de Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu rakam sadece birkaç puan aralığında zamansal olarak değişime uğramış olabilir. Genel resim olarak. Ortada değişen hiçbir şey yok. Biz Aztekli işçileriz. En üst sınıfsa İspanyol istilacılar. Uç bir örnek bu ama durumun vehametini göstermek için abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Bunun üstüne kötü bir haberim daha var. Sınıflar arasındaki bu uçurum yüksek ihtimalle hiçbir zaman için kapanmayacak. Bir kötü haberim daha var. Alt sınıfı eğer birkaç kategoriye ayırırsak, onların da en altındaki yoksul olarak tanımlanan sınıf hiçbir zaman için üst sınıfın arasına katılamayacak ve aralarında bir karantina duvarı yükselmeye devam edecek. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali, yani bir yoksulun refaha ve zenginliğe ulaşma ihtimali yalnızca bir piyango biletine bağlı. Önlerinde neredeyse başka hiçbir seçenek yok. Aslında birkaç seçenek var ama onları tercih etmek ve zorlu bir yola girmek kolay değil. Örneğin babamdan örnek vermek gerekirse kendisine sadece çok cılız bir ışık olarak sunulan farklı bir yolu tercih etmiş ve okuyarak, eğitimine önem vererek eğer kendi ailesini bir klan olarak düşünürsek çevresindeki diğer klanlara göre eğitimi önceliklendirerek bir fark atarak içinde bulundukları yoksulluk sarmalından çıkabilmişler. Fakat bu 50 yıl önceydi. Bugün eğitim elbette hala önemli ama fırsat eşitliği rakiplerinize oranla size 50 yıl öncesine göre çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Daha farklı yetenekleriniz de olmalı artık. Baby Boomer jenerasyona sık sık dönüyorum bu tarz konuları konuşurken. Çünkü yine bir tarih penceresinden değerlendirdiğimizde tarihte ilk defa bu jenerasyon kendine bir rekabet avantajı sağladı sınıfsal eşitsizlik düzleminde. Sermayenin bu insanlara çok ciddi şekilde ihtiyacı vardı ve onlara hiçbir jenerasyona sunulmamış ücretleri, yan hakları ve sınıf atlama şansını tanıdı. Tarih boyunca böyle şeyler yalnızca bir çatışma sonucu elde edilmiş şeylerdi aslında. İlk defa belki yine ironik bir şekilde çok büyük savaşların ardından daha barışçıl bir yol seçeneği tercih edilmek istenerek orta sınıf kavramı ortaya çıktı. Birçoğumuzun ailelerinin dahil olduğu bir sınıf bu. Fakat bugünlerde artık yavaş yavaş fark etmeye başlıyoruz ki biz onlarla aynı şartlarda değiliz. Bizim için finansal anlamda güvenli bir ortam hazırlamış olabilirler ama yine bunu da yalnızca sınırlı sayıda bir kesim yapabildi. Onların da büyük bir bölümü bizim gibiydi. Finansal bir okuryazarlıkları yoktu ve belki bir ev, bir arabadan fazlasını yapamadılar. Küçük bir bölümü gerçekten sınıf atladı ama daha büyük bir bölümü yalnızca kendini güvenceye alabildi. Ve yine arada kalan bir grupsa kendi çocukları için ekstradan bir güvenlik yaratabildi. Bugün biz de hemen hemen aynı pozisyon içindeyiz. Fakat bazı küçük detaylar var. Artık yalnızca eğitim avantajıyla insanların kendi yaşıtlarına bir fark atması çok mümkün değil. Üniversite kontenjanları sanırım astronomik bir ölçüde yükseldi son 50 yılda. Ve eğitime ulaşım kolaylaştıkça bunun getireceği rekabet avantajı ortadan yavaş yavaş kalkmaya başladı. Artık belki de yaratıcı olmak dışında, zihnini kullanmak dışında pek bir avantaj kalmadı. Bunlar zaten her zaman için avantajdı ama bunlara sahip olmadan da orta sınıfta bulunabiliyordun önceden. Ekstra farklar yaratmak gerekmiyordu yaratıcılık anlamında. Ancak bugünlerde durum ne yazık ki pek böyle değil. Diğer bir problem daha var. Baby Boomer'lar elde ettikleri avantajlar neticesinde ulaştıkları kapitali bugün hala yeni nesile devretmiş değiller. Bunun için 3. bir dünya savaşından başka bir seçenek de yok bence. Sermaye çünkü artık eskisi kadar kolay el değiştirmiyor. Yani bir stabilite ve sınıfsal düzen, sınıfsal adalet sağlanmak adına oluşturduğumuz tüm otoriter yapılar aynı zamanda sermayenin hareketini ve el değişimini de engellemiş durumda. Eğer aptalca şeyler yapmazsanız, bundan sonrasında kazanmış olduğunuz tüm kapitali kaybetme riskiniz neredeyse hiç bulunmuyor. Bu iyi bir şey. Ama yine tam tersi şekilde bu kapitalde gözü olan daha alt sınıfların da bir değişim, atılım gerçekleştirmesi için ellerinde neredeyse hiçbir fırsat kalmamış durumda. Bu da kötü bir şey. Savaşlarla ya da vahşetle kapitalin farklı sınıflar arasında bir döngü halinde sürekli el değişimini savunmuyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ancak sağladığımızı düşündüğümüz eşit paylaşım ekonomisinin de aslında öyle olmadığını söylemeye çalışıyorum sadece. Bugün gençler ya da çalışan kesim buna oldukça hazırlıksız yakalandı. Bir kapital savaşı var burada. Hazırlıksız yakalandı diyorum çünkü eğitim sistemi içinde eğer her şeyi doğru yaparsak, çok çalışıp çok üretirsek, emek ve enerjimizi hiç yorulmadan kullanırsak bir gün bir sınıf atlaması yapabileceğimiz öğretiliyor. Bu noktada bir kötü haberim daha var. Yok sayılabilecek kadar küçük bir yüzdelik grup haricinde böyle bir şey gerçekleşmeyecek ve asla sınıf atlayamayacağız. Bu binlerce yıldır devam eden bir şey ayrıca. Şanslı bir azınlık haricinde geriye kalanların belki birkaç nesil boyunca her şeyi doğru yapması gerekiyor ki sınıf atlayabilsin. Herhangi bir orta sınıf aile için en az birkaç nesil sürebilecek bir değişim bu. Yoksul kesim içinse yine belki yüzlerce yıl, belki daha fazla bir nesil boyunca bir direnç gerekiyor. Yoksulluktan kurtulmak için, fukaralığa veda etmek için. O yüzden bir salgın olarak değerlendiriyorum ben bunu ve genetik kodlarımıza işlenmiş durumda adeta. Hatta işi biraz sulandırırsak zenginlerle evlenerek servetlerini korumayı ve büyütmeyi amaçlıyor. Biz de kendi aramızda evlenerek belki geri kalmış bir bakış açısı olarak en az 4-5 çocuk yaparak ailenin ekonomisini geliştirmeyi düşünüyoruz. Tuhaf bir örnek olarak görünebilir bu ama şu ayrımı göstermek istiyorum. Bir taraf kapitalin gücünü kullanarak ve diğer taraf iş gücünü kullanarak hareket ediyor. Sonuç, kapital iş gücünü satın alıyor ve böylece bir sarmalın içine girmiş oluyoruz. Yarattığımız bu para sistemi ve borç ekonomisiyle iflasın da neredeyse tamamen ortadan kalktığını düşünürsek, güçlü bir kapital sahibi olan, borca ulaşmakta önüne hiçbir engel konulmayan üst sınıf, kazandıkları güçlü pozisyonu kolay kolay bırakmıyorlar bu yüzden. Bir satranç maçı gibi de yine düşünebiliriz bunu. Daha henüz oyuna başlarken bizim elimizdeki aletlerden bazıları eksik, daha az taşla oyun oynuyoruz. İşte böyle bir rakibin karşısında eğer elinizdeki güçlü taşları bir aptallık yaparak kaybetmezseniz adeta bir otopilotta sadece taş takası oyununa girerek bu dengesiz eşitliği korumaya gayret ederek ve risk almadan basit ve güvenli hamleler yaparak rahatlıkla oyun sonunu getirebilirsiniz. Tahtanın diğer tarafındaki bizlerin böyle bir oyunu kazanabilmesi için tam tersi şekilde oldukça riskli şeyler yapması gerekiyor. Buradaki oyun tahtasını yine rakamlara dökersek başka bir açıdan da değerlendirebiliriz. GDP rakamlarına ve iş gücünün katkı oranına bakalım mesela. Rahatlıkla şunu görebiliyoruz baktığımızda. Tarihte bir ilk olarak işaret ettiğim o değişim anından itibaren, yani 2. Dünya Savaşı ile birlikte iş gücüne ödenen payın GDP içindeki oranının çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Orta sınıf kavramı zaten bu şekilde yaratıldı işte. Üretenlerin ürettiği karşılığında aldığı ücret ülkelerin GDP'lerinin çok önemli bir yüzdesini kapsıyordu. Baby boomerların çalışma hayatına ilk atılımında %50'lerin üzerine çıkmıştı GDP'deki ücret payları. Bugün bu rakam %40 civarına düşmüş durumda. Ve aradaki bu %10'luk düşüşün yanında bugün herhangi bir iş için herhangi bir kalifiyede çok daha fazla kişi bulabilirsiniz. Yani nüfus artışını da burada dikkate almamız gerekiyor. Ve zaten bu açıdan baktığımızda ücret artışları 1950'lerden 90'lara kadar 40 yıl içinde %100 şeklinde gerçekleşirken hemen 90'lar öncesinden itibaren günümüze kadar baktığımızda yalnızca %40 civarında artmış durumda ücretler. Bunun yanında aynı süreç içinde üretimdeki verimliliğimiz teknolojik gelişimlerle birlikte 2-3 katına çıkmış durumda. Ben bugün tarih sahnesinde yine önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu kez kötü anlamda. Bize vaat edilen orta sınıfın yok olmasının eşiğinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Bunun için de bazı bireysel tedbirler almamız gerektiğini düşünüyorum. Çalışarak hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığı bir finansal sistemin içindeyiz. Ne yazık ki belki biraz acı çekmek anlamında birikim yapmak gerekiyor. Sadece çalışarak ve çalışmamızın meyvesini toplarken bize verilen sermayenin tamamını harcayarak finansal bir bağımsızlık elde etmemiz mümkün değil. ve bu genetik kodlarımıza işlenmiş olan fukaralığın çıkmazlarla dolu labirentinden kurtulmamız yine mümkün değil. İnsanlar bir veba gibi yayılan bu salgının, fukaralığın kendilerine bulaşmayacağı konusunda anlamsız bir özgüvenle hareket ediyorlar bugünlerde. Herhangi bir toplumsal zemin kayması ya da çatışma veya finansal bir kriz çıktığında bunun kısa bir sürede çabucak ortadan kaybolacağını düşünüyorlar, kendilerini pek etkilemeden. Ancak kişisel bir yorum olarak benim düşünceme göre en azından 90'ların başından itibaren geçerli olmak üzere sınıfsal bir ayrışmanın içindeyiz. Bu bir veba ve eğer dikkat etmezsek yakında bireysel anlamda içinde bulunduğumuz sınıf yok olurken bizi de yutabilir. Böyle bir şeyin hiç gerçekleşmeyeceğini düşünebilirsiniz. Veya sizin yerinize otoritenin bir koruma kalkanı yaratacağını yine düşünebilirsiniz. Ama ben bundan pek emin değilim rakamlara göz gezdirdiğimde. O yüzden hazırlıklı olmak bence yanılıyor olmaktan çok daha güvenli bir tercih. Birkaç bölüm üst üste de bu tip konulardan konuşmak istedim çünkü finansal piyasalar bizim için bir sınıf mücadelesi bakımından elimizdeki en etkin araçlardan birisi. Hayatta kalmamızın, hayatta gerçekleştirmek istediklerimizi gerçekleştirmemizin ve sınıfsal bir vedadan uzak durmamızın belki de tek bileti. Sadece bizim için de değil, özellikle çocuklarımız için ve onların devam ettireceği nesiller için. Eğer çok uzun bir vadede düşünürsek, bugün verilecek küçük bir karar inanılmaz farklara yol açabilir. Çünkü kimse sizin için böylesine iyimser kararlar vermeyecek. Ve salgınların, vebaların, herhangi bir felaketin ki bunu yakından da çeşitli felaketlerde bulunmuş biri olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Öylesine bir kaos ortamının ilk yok ettiği şeylerden birisi yardımlaşma ve empati duygusu. Bu noktada son kötü haberi de vereyim. Kimse size yardım etmeyecek. Bu anlatmak istediğimi de veba kitabı çok güzel açıklıyor aslında. Ve bir yerinde şöyle bir cümle var. En kötü felakette bile kimse kimseyi gerçekten düşünmez. Çünkü gerçekten birisini düşünmek demek, o kişiyi günün her dakikasında hiçbir şeyin, yemekler, yanağına konan bir sinek, ev işleri ya da bir yerdeki ani bir kaşıntı, dikkatini dağıtmasına izin vermeden düşünmek demektir. Ama her zaman sinekler ve kaşıntılar vardır. Bu yüzden hayatı yaşamak zordur. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında Hodul Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.